Ayrım 16.
Onun için benim yazdıklarımın pek tutulacağını, övüleceğini ummuyorum. Bu çeşit yazarların ünü az olur. Hem sonra kim için yazıyoruz? Kitaplar arasında yaşayanlar, bilginler, bilginlikten başka bir değer tanımazlar. İnsan düşüncesinin bilgi toplamak, güzel yazmaktan başka bir yolda ilerleyebileceğini kabul etmezler. Sıkı piyoları birbirine karıştırdıysanız artık söyleyeceğiniz sözlerin nasıl bir değeri olabilir? Onlara göre Aristoteles'i bilmeyen kendini de bilmiyor demektir. Basit ruhlu, bilgisiz insanlarsa kendilerini aşan ince bir sözün değerini ve önemini görmezler. Dünyayı dolduran da bu iki çeşit insandır. Sizin dilinizden anlayacak üçüncü bölüye, ruhları kendiliğinden düzenli ve güçlü insanlara gelince, onlar o kadar azdır ki aramızda adları, sanları bile duyulmaz. Onlara kendimizi beğendirmeye çalışmakta fazla bir kar da yoktur. Doğanın insanlara en adilce dağıttığı nimet akıldır derler. Çünkü hiç kimse akıl payından şikayetçi değildir. Nasıl olsun? Aklını beğenmemesi için aklından ötesini görebilmesi gerekir. Ben düşüncelerimin doğru olduğunu sanıyorum. Ama öyle sanmayan kim var? Aklımın sakat olmadığına benim bulduğum en iyi tanıt kendime az değer verişimdir. Sakat olsaydı kendime beslediğim sevgi onu kolayca aldatabilirdi. Çünkü ben kendimi öyle seviyorum ki sevgimi bir türlü kendimden dışarı çıkartamıyorum. Herkes sevgisini bir sürü dosta, tanıdığa dağıtırken ben kendi içimin rahatından, kendi varlığımdan başka şeye bağlanamıyorum. Başka şeylere bağlanışım kendi isteğimle bile değildir. Sağlıklı olmak ve yaşamak işte benim bütün bilgim. Böyleyken düşüncemin kendi yetersizliğini yüzüne vurmaktan hiç geri kalmadım. Gerçekten düşüncemin en çok üstünde durduğu şeylerden biri de budur. Herkesin gözü dışarıdadır. Ben gözümü içime çevirir, içime diker, içimde gezdiririm. Herkes önüne bakar, ben içime bakarım. Benim işim gücüm kendimledir. Hep kendimi seyreder, kendimi yoklar, kendimi tadarım. Herkes kendinden başka şeylerin peşindedir. Hep kendisinin ötesine gitmek sevdasındadır. Kimse kendi içine inmeye çalışmaz. Ölçü. İnsan elinde ne illet var ki dokunduğunu değiştiriyor. Kendiliğinden iyi ve güzel olan şeyleri bozuyor. İyi olmak arzusu bazen öyle azgın bir tutku oluyor ki iyi olalım derken kötü oluyoruz. Bazıları der ki iyinin aşırısı olmaz çünkü aşırı oldu mu zaten iyi değil demektir. Sözcüklerle oynamak diyeceği gelir insanın buna. Felsefenin böyle ince oyunları vardır. İnsan iyiyi severken de doğru bir işi yaparken de pekala aşırılığa düşebilir. Tanrı'nın dediği de budur. Gereğinden fazla uslu olmayın, uslu olmanın da bir haddi vardır. Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ulaştıramayan okçudan daha başarılı sayılmaz. İnsanın gözü karanlıkta da iyi görmez, fazla ışıkta da. Platon da Kalikles der ki, felsefenin fazlası zarardır. Felsefe bir kerteye kadar iyidir, hoştur. Yararlı olduğu kerteyi aşacak kadar derinlere gidersek çileden çıkar, kötüleşiriz. Herkesin inandığı, uyduğu şeyleri küçümseriz. Herkesle doğru dürüst konuşmaya, herkes gibi dünyadan zevk almaya düşman oluruz. Kimseyi yönetemeyecek, başkalarına da, kendimize de hayrımız dokunmayacak bir hale geliriz. Boş yere şunun bunun sillesini yeriz. Kalikles doğru söylüyor. Çünkü felsefenin fazlası bizim gerçek duygularımızı körletir. Gereksiz bir inceleme ile bizi doğanın güzel ve rahat yolundan çıkarır. Düşüncede saplantı ve azgınlık en açık ahmaklık belirtisidir. Canlılar arasında eşekten daha kendinden emin, daha vurdum duymaz, daha içine kapalı, daha ciddi, daha ağırbaşlı olanı var mıdır? Tartışmalar. Azgın tartışmalar da keşke diğer söz suçları gibi ceza görselerdi. Hep öfkenin alıp götürdüğü bu düşünce çarpışmalarında insanın etmediği kötülük kalmaz. İlkin düşüncelere çatarız, sonra da insanlara. Tartışmada esas, karşımızdakinin düşüncesini çürütmek olduğu, herkes çürütüp çürütüldüğü için tartışmanın sonunda olan şey gerçekten büsbütün uzaklaşmaktadır. Onun için Platon devletinde akılca ve ruhça zayıf olanlarla tartışmayı yasak etmiştir. Doğru dürüst adım atıp yürümesini bilmeyen bir insanla gerçeği aramaya çıkmanın anlamı var mı? Aradığımız şeyi bırakıp onu nasıl bir yoldan arayacağımızı düşünürsek ondan hiç de uzaklaşmış olmayız. Ama yol derken softaların ve allamelerin yollarını değil, sağduyumuzla bulduğumuz doğal yolları kastediyorum. Tartışmayla neye varılabilir? Biri doğuya gider, biri batıya. Yolda rastladıkları ayrıntılara saplanır ve konudan ayrılırlar. Bir saat cenkleştikten sonra neyi aradıklarını bilmez olurlar. Kimi konunun üstüne çıkmış, kimi altına inmiş, kimi de kenarında kalmıştır. Kimi bir sözcüğe, bir benzerliğe takılır. Kimi söylenene kulak bile vermeden bir şeyi tutturur ve yalnız kendi söylediklerini dinler. Başka biri de kendine güvenemediği için her şeyden kaçınır, hiçbir düşünceyi kabul etmez, ta başından her şeyi karıştırır yahut da söz kızışınca büsbütün susar ve bir daha ağzını açmaz. Bilgisizliğini, küskünlüğünün altına saklar, mağrur bir küçümseme ya da budalaca bir alçak gönülle tartışmadan kaçar. Bazısı yalnız saldırmasını bilir, kendini korumak umurunda değildir. Bazısı da yalnız sesinin ve ciğerlerinin gücüne dayanır. Bakarsınız birisi tutar kendine karşı dönüverir, başka biri kalkar ön sözlerle, yersiz hikayelerle kafa şişirir. Kimi vardır, sıkıştığını görünce karşısındakini susturup kaçırmak için düpedüz sövüp saymaya başlar ve bir Alman kavgası çıkarmaya çalışır. Başka bir türlüsü de vardır, konuya hiç bakmadan sizi bir sürü mantık çemberleriyle, diyalektik oyunlarıyla kuşatıp boğmaya savaşır. Bütün toptancı yargılar çürük ve tehlikelidir. Gerçek nedenler. Kolayca doğrulanabilir ki büyük yazarlar olayların nedenleri üstüne yazarken yalnız en doğru bildikleriyle yetinmez, bir ince buluş, bir güzellik getirmek koşuluyla inanmadıklarını da yazarlar. Bir şeyi ustaca söylediler mi, yeterince doğru ve yararlı söz etmiş olurlar. Asıl neden hangisidir kesinlikle bilemeyiz. Birkaçını bir araya getirir, bakarız, doğru olan bunlardan biri midir diye. Bir tek neden göstermek yetmez. Birkaçını vermeli, bir teki doğru da olsa. Hapşıranlara sağlık dilemek adetinin nereden geldiğini sorar mısınız bana? Biz insanlar üç türlü yel çıkarırız. Altımızdan çıkan pek pistir. Ağzımızdan çıkan bir oburluk belirtisi sayılır. Üçüncüsü hapşırmadır, baştan geldiği ve ayıp yanı olmadığı için hoş yüzle karşılarız onu böyle. Gülmeyin bu ince buluşa, Aristoteles'indir derler. Plutarkos'ta okudum sanıyorum, tanıdığım bütün yazarlar arasında sanatı, doğaya, düşünceyi, bilime en iyi katmış olanıdır. Plutarkos, deniz yolcularındaki mide bulanmasının nedeni üstünde dururken bunun korkundan ileri geldiğini, korkunun böyle bir sonuç verebileceğine kanıtlar olduğunu söylüyordu. Deniz beni de pek tutar ama bunun bende korkudan gelmediğini biliyorum. Akıl yoluyla değil, deneme yoluyla biliyorum bunu. Başkalarından duyduklarım bir yana, hayvanların, özellikle domuzların da başına geliyor, hiçbir tehlikeden kuşkulanmadıkları zaman. Bir tanıdığım da şunu anlattı bana. Kendisini deniz pek tuttuğu halde, birkaç kez büyük fırtınalarda duyduğu korkudan mide bulantısı geçivermiş. Seneca'nın, tehlikeyi düşünmeyecek kadar hastaydım dediği gibi, su üstünde hiç korktuğum olmamıştır, başka yerlerde de olmadığı gibi. Karşılaştığım nice tehlikeler, ölümün ta kendisi bile aklımı başından alıp allak bullak etmemiştir beni. Korku bazen kafasızlıktan gelir, yüreksizlikten de geldiği gibi. Karşılaştığım bütün tehlikelerde gözlerim açık, kafam işlek, sapasağlam kalmıştır. Kaldı ki bir şeyden kaçınma da yürek ister insanda. Korkusuzluk işime yaramıştır eskiden, başka zararları yanında, kaçışıma çekiz düzen vermek için. Kaçarken ürkeklik duymadım diyemem ama şaşkınlığa, büyük korkulara da kapılmadım. Heyecanlıydım ama aklım başımdan gitmemişti. Büyük ruhlar daha da ileri gider, kaçışlarında sakin, telaşsız olmakla kalmaz, gururlarını da yitirmezler. Alkibiades, silah arkadaşı Sokrat'ın nasıl kaçtığını anlatır. Onu, der, ordumuzun arkasında, Lakes'le birlikte en son kaçanlar arasında buldum. Rahatça, korkusuzca seyrettim onu. Çünkü altında iyi bir at vardı. O ise yayaydı ve yaya olarak savaşmıştı. İlk gözüme çarpan, Lakes'ten daha temkinli ve kararlı görünmesi oldu. Her zamanki gibi meydan okurca yürüyordu. Çevresinde olup bitenleri izleyen, ölçüp biçen bakışları güvenli ve düzenliydi. Bir dostlara, bir düşmanlara bakarken dostları yüreklendirmek, düşmanlara da üstüne gelecek olana kanını pahalıya ödeteceğini anlatmak ister gibiydi. Kurtuldular. Çünkü böylelerine pek saldırmaz düşman. Korkanların ardına düşer. Bu büyük komutanın anlattığı bizim de her gün yaşadığımız bir şeyi öğretiyor bize. Tehlikelerden kaçınmakta aşırı telaşa düşmek, kendimizi tehlikenin kucağına atmanın en kestirme yoludur. Ne kadar az korkarsak o kadar az tehlikedeyiz. Korku üstüne. İyi bir doğa uzmanı değilim dedikleri gibi korkunun bizi hangi yollardan etkilediğini pek bilmem. Ama pek garip bir tutku olduğu da su götürmez. Hekimlerin dediğine göre ondan tez aklımızı başımızdan alan hiçbir tutku yoktur. Gerçekten korkudan aklını yitiren çok adamlar görmüşümdür. En sağlam kişilerin korku süresince inanılmaz şaşkınlık hallerine düştükleri olur. Bilgisiz halkı korkudan atalarının mezardan çıkmış kefenlere sarılı dolaşır görenleri, cinlerin perilerin saldırısına uğrayıp çarpılanları bir yana bırakıyorum, meslekleri gereği korkmamaları gereken nice askerlerin korkudan bir koyun sürüsünü zırhlar kuşanmış bir alay, sazları, kamışları mızraklı akıncılar, dostları düşman, beyaz haçı, kızıl haç sandıkları az mı görülmüştür? Bourbon dukası Roma'yı aldığı sırada, Saint Pierre semtini bekleyen bir nöbetçi subay, ilk hücum borularını duyar duymaz öyle bir korkuya kapılıyor ki, elinde alem, bir yıkıntının deliğinden dışarı fırlıyor, şehrin içine doğru gittiğini sanarak düşmana doğru 300 adım kadar koşuyor, neden sonra aklı başına gelip geri dönüyor ve aynı delikten içeri giriyor. Bu reskontu bizden Saint Paul'u aldığı zaman, alemden subay Julie o kadar ucuz kurtulamıyor. O da korku şaşkınlığıyla bir delikten sur dışına çıkınca kuşatanlar paramparça ediyor kendisini. Aynı kuşatmada bir soylu kişinin yüreğini korkudan öylesine sıkışıp duruveriyor ki, yarasız beresiz sur hendeğine düşüp ölüyor. Aynı korku bazen bütün bir kalabalığı sarar. Germanicus'un Almanlarla bir karşılaşmasında iki büyük alay korkudan birbirinin tam tersi iki yöne kaçışıyorlar. Korku kimi zaman topuklarımıza kanat takar, kimi zaman da ayaklarımızı yere çiviler. İmparator Theophilus'un başına geldiği gibi, Agaranlere karşı yitirdiği bir savaşta şaşkınlıktan dona kalıp bir türlü kaçamıyormuş. Sonunda ordu komutanlarından biri gelip derin bir uykudan uyandırır gibi sarsmış onu. Ardından gelmezseniz demiş öldürürüm sizi. Çünkü canınızı yitirmeniz esir düşüp imparatorluğu yitirmenizden daha iyidir. Korkunun gücü son haddine şöyle varır ki, ödev ve onur yerinde elimizden aldığı yiğitliği kendi buyruğunda gösterir bize. Romalıların Anibal'e karşı Sempronius komutasında ilk meydan savaşını yitirdikleri sırada, 10.000 kişilik bir piyade tümeni korkudan kaçacak delik arayıp bulamazken, düşmanın en güçlü kanadı üstüne şaşkınca yürümüş ve görülmedik bir gayretle yarmayı başararak bir sürü Kartacalı'yı öldürmüşler, onurlu bir zaferle elde edeceklerini yüz karası bir kaçışla elde etmişler. En çok korktuğum şeyin korku olması bundandır. Bütün belalardan daha belalı bir yanı vardır korkunun. Savaşın bir döneminde bir hayli yıpranmış, yara bere içinde kalmış askerleri, ertesi gün yeniden düşmanın üstüne yürütebilir ama işlerine korku düşmüş askerleri önlerine bile baktıramazsınız. Mallarını yitirmek, sürülmek, köle olmak korkusuna kapılanlar yemelerinden, içmelerinden, uykularından olup sürekli bir telaş içinde yaşarlar. Oysa yoksullar, haydutlar, köleler çoğu zaman daha keyifli yaşarlar. Korkudan kendilerini asan, boğulan, uçurumlara atlayan nice insanlar da gösteriyor ki bize, korku ölümden daha amansız, daha dayanılmaz bir beladır. Eski Yunanların bildiği bir başka çeşit korku varmış. Bizim aklımızın şaşkınlığı dışında bir dürtüden gelirmiş. Toptan bir halkın, orduların kapıldığı olurmuş bu korkuya. Kartaca'nın altını üstüne getiren böylesi bir korku olmuş. Bağırışıp çağrışmalar gökleri tutmuş. Bir baskın varmış gibi millet sokaklara dökülmüş, düşmana saldırır gibi birbirlerini yaralamış, öldürmüşler.